Ayrım 28, sayfa 330. Bugün 19. tümen karargahını sevince boğan bir şey oldu. 1/25.000 ölçekli haritalar geldi. Mükemmel değillerdi ama hiç çoktan iyiydiler. Hepsi vakit yitirilmeden alaylara ve taburlara dağıtıldı. Cephe çizgisini değiştiremeyeceklerini anlayan anzaklar yerlerini korumak için iyice toprağa gömülmeye başlamışlardı. Arka arkaya sıralanan siperler, yollar, sığınaklar, top mevzileri, makineli tüfek yuvaları ile yaygın, derin, güçlü bir savunma ağı oluşturuyorlardı. Her yer kum torbalarının koruması altına alınmaktaydı. Torba çok, kıyıda kum sınırsızdı. Torbaların arasına yer yer mazgal görevi görecek, ortasında gözetleme deliği bulunan demir kalkanlar yerleştirildi. Ağır makineli tüfek sayısı da çok arttırıldı. Türkler filonun ve ağır makineli tüfeklerin aralıksız ateşi yüzünden bu gelişimi engelleyemiyorlardı. Kurmay Başkanı İzzettin Bey ileri siperlere kadar giderek durumu incelemiş, anzak mevzilerinin iyi berketildiğini görmüştü. Canı sıkkın döndü. Bu durum sonuç almayı çok zorlaştıracaktı. Ordunun takviye yollamakta geç kalması düşmana tırnaklarını toprağa geçirme fırsatı vermişti. Lanet olsun! Ağır top olsa bu mevziler dümdüz edilir, iş süngüye kalırdı ama top yoktu. Sorun yine subayların ve Mehmetlerin can cömertliğiyle çözülmeye çalışılacaktı. 5. tümenden beklenen 3 alaydan ikisi geldi. Biri merkeze yerleştirildi, öteki yedekler arasına alındı. 3. daha sonra gelecekti. Yarbay Mustafa Kemal'in emrinde 9 alay toplanmıştı. Dipnot: 27. 57. 72. 33. 64. 125, 14, 15. alaylar. 8 alay. 5. tümenin 3. alayı olan 13. alay henüz yolda. 9 alay eşittir 3 tümen bir kol orda eder. Mevcudu çok azalmış olan 77. alay genel olarak Kabatepe'de. Böylece Yarbay Mustafa Kemal fiilen bir kol ordu komutanı ile eşdeğer olan bölge komutanı düzeyine yükselmiş durumda. Ama Esat Paşa'ya saygıyla bağlı. Ne var ki bu 9 alayın yalnız 3'ü taze ve kayba uğramamış alaydı. Öteki alaylar yarı yarıya, yarıdan da fazla erimiş, kırık dökük birliklerdi. Toplam savaşçı sayısı 16 bindi. 34 top, 22 ağır makineli tüfek vardı. Dipnot Atası, Çanakkale 2, sayfa 155. Toprağa gömülmüş Anzak kolordusuna, 100'den fazla makineli tüfeğe ve filonun 255 topuna taarruz edeceklerdi. Dipnot Atası, Çanakkale 2, 1 Mayıs taarruzunun biraz da Enver Paşa'nın sürekli taarruz isteyen 1 Mayıs günlü emrinin eseri olduğunu belirtiyor, sayfa 176. Herkesi taarruz öncesi gerginliği sarmıştı. Bu durumdayken Liman Paşa'nın Enver Paşa'dan istediği Albay Kanen Giyserçik'a geldi. Liman Paşa zor durumda kaldı. Albay Kanen Giyser'i Enver Paşa'dan isterken bir bölge komutanlığına getirmeyi tasarlamıştı. Güney komutanlığını Albay von Sonderstern'e vermişti. Kuzeyde ise bu görevi fiilen Yarbay Mustafa Kemal yürütüyordu. Artık bu görevi ondan alamazdı. Şu anki yerini, saygınlığını, onurunu Mustafa Kemal'e borçluydu. O olmasa İstanbul yolu açılmış, kendisi de İstanbul hükümetiyle birlikte Anadolu'ya kaçmış olacaktı. Başı kalabalık, kafası karışıktı. Uygun bir çözüm bulamadı. Sonunda Albay Kanen Giyser'i alayları Mustafa Kemal'in emrine yollanmakta olan 5. tümenin komutanlığına atadı. Dipnot: İyi çalışlar. Atatürk'le 2,5 yıl, sayfa 35, 30 Nisan. Şevki Yazman, Türk Çanakkale, sayfa 113 ve devamı. Ş. Çamoğlu, Çanakkale Boğazı ve Savaşları, sayfa 115 ve devamı. Açıkçası başından savmıştı. Dipnot: Bugün İstanbul'da Ayasofya Camisi'ndeki cuma namazına Sultan Reşat da katılmıştı. Kendisine Çanakkale başarısı dolayısıyla El Gazi ünvanı verildi. Bu ünvan eskiden sefere katılan padişahlara verilirdi. Padişahların sefere katılmaları bitti ama adet sürüyor. Sarayında oturan padişahlara da cephedeki bir başarı nedeniyle Gazi ünvanı veriliyor. Bir süre sonra gazetelere padişahın yazdığı söylenen bir Çanakkale şiiri dağıtıldı. Eski baş mabeyinci Lütfi Simavi Bey, Sultan Reşat'ın şiir sanatıyla hiç ilgisinin olmadığını açıklıyor. Bu şiirin Yahya Kemal'e yazdırılmış olabileceğini tahmin ediyor. Osmanlı Sarayı'nın son günleri, sayfa 206. Albay Kanen Giyser öğle yemeğini nezaket ziyareti yaptığı kolordu'da yedi. Yemekten sonra yaveri ile Kemal yerine geldi. Bekletilmeden Mustafa Kemal'in yanına alındı. Burası tepe yamacına oyulmuş bir odaydı. Odada bir küçük masa ile iki iskemle vardı, oturdular. Albay genç komutana ilgiyle baktı. Liman Paşa'nın bile saygıyla söz ettiği, kolordu'da adı geçince özel bir hayranlıkla anılan Türk demek ki buydu. Zayıf, keskin çizgili bir yüz, insanın içini gören iki göz, tınlayan bir ses, ölçülü bir nezaket, kendine güvenen rahat, kararlı, ödünsüz bir duruş. Liman Paşa tarafından 5. Tümen Komutanlığı'na atandığını anlattı ve tümeninin emir ve komutasını üstlenmeye geldiğini söyledi. Rütbesi büyük olduğu için cephenin komutasının da yeniden düzenlenmesi gerekeceğini ekledi. Kısacası albay olarak cephenin komutanı olmak istiyordu. Mustafa Kemal büyükçe bir taarruzdan çok kısa bir süre önce hiçbir şey bilmeden sırf rütbe farkı dolayısıyla bir cephenin komutasını üstlenmeye hazırlanan bu subaya notunu ve hak ettiği yanıtı verdi. Bu cepheyi ilk günden beri ben yönetiyorum. Yarın çok önemli bir taarruz yapacağız. Tümeni bile 5. tümenin alayları birbirine karışmış halde. Ayrıca askeri iktidarınızı da hiç bilmiyorum. Bu iki nedenle size bu kesimin komutanlığını da 5. tümeni de devir ve teslim edemem. Yanımda bir seyirci olarak bulunabilirsiniz, o kadar. Birazdan komutanlar gelecek, bu taarruzu konuşacağız. İsterseniz kalabilirsiniz. Albay Kanen Gisar böyle karşılanacağını, bu yanıtı alacağını hiç düşünmemişti. Bu Türk açıkça Liman Paşa'nın emrine karşı geliyordu, sersemledi. Saat 14'tü. Alay komutanları ile topçu komutanı geldiler. Mustafa Kemal İzzettin Bey ve komutanlar yeter sayıda iskemle olmadığı için hep birlikte yere serili kilime bağdaş kurup oturdular. Kanen Gisar kararsız kaldı. Sonra da bu toplantıyı izlemekte yarar gördü. O da iskemleden inip onlar gibi bağdaş kurmak istedi ama beceremedi. Bu oturuşa alışık olmayan kasları, eklemleri türlü zorluklar çıkarıp albayı gülünç duruma düşürdüler. Mustafa Kemal ortaya haritayı serdi. Taarruz planı hakkında açıklamalar yaptı. Tavsiyelerde bulundu, emirler verdi. Planın özü Anzak cephesinin merkezine hücum ederek cepheyi Haintepe doğrultusunda yarmaktı. Bu başarılırsa Anzaklar denize dökülürdü. Sabah taarruz edilecekti. Kocadağ çok engebeli olduğu için filonun ateşinden oldukça korunabiliyorlardı. Bu nedenle Arıburnu bölgesi gündüz taarruzuna elverişliydi. Filonun ateşi denize açık olan kanatlar için tehlikeliydi. Ayrıntılar konuşuldu. Mermi kısıtlı olduğu için taarruz öncesi top ateşi yazık ki kısa sürecekti. Makineli tüfeklere karşı nasıl hücum edileceği tartışıldı. Tek çarenin ağır top olduğu anlaşılmıştı. Hiç ağır top yoktu. Yoksulluğun gözü kör olsun. Ve de yoksul bırakanların. Anzaklar daha da sağlam yerleşmeden sonuç alınabilecek son şanslı bu. Bu yüzden bu taarruz çok önemliydi. Mutlaka başarılı olmalıydı. Bir daha düşmanı denize süpürmek belki de imkansız olacaktı. Ondan sonra küçük mevzi savaşları yapılabilirdi. Dipnot: büyük genel taarruzlar yerine yakın hedefli sınırlı yerel hücumlar yapma. Toplantı Mustafa Kemal'in cesaret ve kararlılık aşılayan etkili bir konuşmasıyla bitti. Kucaklaştılar. Gazamız mübarek olsun. Dipnot: Şevki Yazman, Türk Çanakkale sayfa 113 ve devamı. Şeyh Çamoğlu Çanakkale Boğazı ve Savaşları sayfa 115 ve devamı. Atase Çanakkale 2 sayfa 152-157. Mustafa Kemal Arıburnu Muharebeleri raporu sayfa 70 sayfa 87 ve devamı. Fahri Belen 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yılı hareketleri sayfa 178. Liman Paşa Arıburnu'ndaki taarruzu izlemek için 3. Kolordu karargahına gelmişti. Ayrıca Güney Bölgesi Komutanlığı'na getirdiği Albay von Zodenstern'e de Seddülbahir'deki birliklerle derhal taarruz etmesini emretmişti. Dipnot: Liman von Sanders sayfa 95. Liman Paşa bu taarruzların orduca tertip edildiğini, düzenlendiğini açıklıyor. Sorumluluğunu üstleniyor. Bu sonuçsuz, hesapsız, acele taarruzların kaç Türk'ün canına mal olduğunu göreceğiz. Albay'ın yönetimini devralacağı Seddülbahir cephesindeki yerleşme şöyleydi. Batıda Albay Halil Sami Bey'in 9. tümeni ve bazı birlikler vardı. Yarbay Kadri Bey, Mahmut Sabri Bey de bu kesime geçmişlerdi. Doğu kanadının sorumluluğunu Bolayır'dan gelen 7. tümen komutanı Albay Remzi Bey, Alçıtepe üstlenmişti. Burada 7. tümenden gelen bir alay ile bazı küçük birlikler bulunuyordu. Dipnot: İki alayı, 19. ve 20. alaylar, 9. tümenin emrinde kaldı. Takviyeler son dakikada ve parça parça geldikleri, bir açığı kapamaya yollandıkları için bu karmaşıklık sürüp gidiyor, daha da sürecek. Bu durum ilk günlerin şartlarının ve ordunun takviye yollamada gecikmesinin ve takviyeyi planlı yapmamasının ürünü. 15. tümen İstanbul'dan deniz yoluyla gelmekteydi, daha yoldaydı. Gelince o da doğu kanadında yer alacaktı. Albay von Zodenstein, cephenin eski komutanı Albay Halil Sami Bey'i ziyaret etti. Cephe hakkında bilgi edindi ve görevine başladı. Birliklere ertesi günü 1 Mayıs gecesi taarruz edileceğini bildirdi. Arıburnu, 1 Mayıs 1915 sabahı, Cumartesi. Şafak söküyor. Taarruz edecekler ön siperlerde yerlerini aldılar. Hepsi içinin enginliğine çekilmiş sessizce bekliyor. Sabah pusu eriyor, düşman mevzileri yer yer görünmeye başladı. Anzaklar da Türk mevzilerini yer yer görmeye başladılar. Uçaklar ve balon yoluyla Türk cephe gerisini izledikleri için gelen takviyeleri izlemiş, büyükçe bir taarruza hazırlık yapıldığını anlamışlardır. Onlar da uyanıklar, onlar da sessiz, bekliyorlar. 57. Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey yanındaki 2. Tabur Komutanına, "Ata Bey," dedi, "birçok baba yiğidi şehit verdik. O yüzden gözlerim yaşarmadan bir gelinciye bakamaz oldum. Sanki her biri bir şehidimizi temsil ediyor." Çevreyi gösterdi, kır çiçeklerinin arasında pıtrak gibi gelincikler belirmişti. "Şuraya bak, sanki toprak şehit tütüyor." Saat 5'ti. Türk bataryaları Anzak mevzilerini ateş altına aldı. Eldeki mermi sayısı yüzünden ateş ancak 15 dakika sürebilecekti. Bu durum topçuları kahrediyordu. "Komutanım, 15 dakikalık ateş düşman mevzilerinin ancak tozunu alır. Bir mermi fabrikamız olsaydı bu zavallı hali yaşamazdık. Ama ne edelim ki zaman akmış, biz bakmışız. Hem de yüzlerce yıl." Filo bu atışlara anında yanıt verdi. Mevziler arasındaki mesafe en az 400 metreydi. Filo mevzilerin birbirlerine daha yakın olduğu yerlerde kendi askerlerine zarar vermemek için Türklere ateş edemiyordu. 255 namlu ile uzak Türk mevzilerine, mevzilerin derinliklerine, gerilere, kanatlara, olası top mevzilerine ateş yağdırmaya başladı. Mevzilerin yakın olduğu yerlerde savunma görevini ağır makineli tüfekler üstlenecekti. Bu silahları her noktayı tarayabilecek biçimde yerleştirmişlerdi. Küçük çaplı Türk topları birazdan susacak, taarruz başlayacaktı. Subaylar askerlerine son bir göz attılar. Hepsi şehit adayı, şehitlik gönüllüsüydü. Yüzlerinde şehitlik öncesinin sakinliği ve temizliği parlıyordu. Toplar sustu. Sert, kısa, kararlı taarruz komutları duyuldu. Birlikler siperlerden fırladılar. Haydarpaşa Hastanesi'nde görevli Doktor Fikret Bey nöbetçiydi. Az olaylı, oldukça sakin bir gece geçirmiş, boş kaldıkça gazetelere göz atmış, Türk ve Osmanlı tarihini düşünmüştü. Sabah kahvesini içerken güncesine şu satırları yazdı. Gazetelerde resmi deyimler dışında Osmanlı sözcüğü daha az kullanılır oldu. Türk deniyor, Türkçe deniyor, Türkiye deniyor. Osmanlı diye bir millet olmadığı anlaşılmaya başlandı. Zaten Osmanlılığı ne Rum kabul etmiş, ne Ermeni, ne Yahudi, ne Bulgar, ne Kürt, ne Arnavut, ne de Arap. Yalnız biz kabul etmişiz. Soyumuzu, tarihimizi unutmuşuz, unutturmuşlar. Aşurede nohut olmuşuz. Bizi küçük gören Osmanlı çelebileri, efendileri, beyleri, paşaları devleti çökerttiler, rezil ettiler, sattılar. Şimdi sıkıştılar, Türklüğü övüyor, Türklüğe sığınıyorlar. Çünkü devleti kurtarmak için yine Türk'ün kanına ve canına ihtiyaçları var. Bu tehlikeyi atlatınca bunlar ayağına kapandıkları Türklüğü yine söndürmeye yeltenirler. Bu kronik hastalığı tedavi etmek şart. Kara ve denizdeki bütün silahlara ek olarak bugün savaşa İngiliz uçakları da katıldı. Çok çalışkandılar. Birlikleri bombalıyor, makineli tüfekle ateş ediyor ve her yana çivi yağdırıyorlardı. İngiliz Hava Kuvvetleri'ni yeni uçaklar ve Ben My Cherry adında yeni bir uçak gemisiyle takviye etmişlerdi. Dipnot: Ben My Cherry adlı bu uçak gemisini Meis Adası karşısındaki bataryanın komutanı Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul bataryası ile 27 Aralık 1916'da batıracaktır. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul'un olağanüstü maceralarını öğrenmek isteyen gençlere şu güzel belgeseli tavsiye ederim. Mustafa Aydemir, Ben Bir Türk Zabitiyim, Denizler Kitabevi, İstanbul 2004. Savaş alanı cehennemi andırıyordu. Çok yoğun ateşe ve sert karşı koymaya rağmen Türkler Anzak cephesini zorlamaya başlamışlardı. Müstahkem mevki telsiz istasyonu Anzak Kolordu Komutanlığı ile General Hamilton'ın karargahı arasındaki bir telsiz mesajını yakalamıştı. Cevat Paşa mesajın hemen Kolordu'ya bildirilmesini emretti. Kolordu da Mustafa Kemal'e bildirdi. Anzak komutanlığı bazı mevzilerin sarsıldığını, Tezel'den takviye kuvveti yetiştirilmesini istemekteydi. Dipnot: Atası Çanakkale 2 sayfa 159. Ne güzel haberdi bu. Birlikler yedeklerle desteklenerek taarruz güçlendirilip hızlandırıldı. Arıburnu'ndaki düşman denize dökülürse bütün birlikler Seddülbahir'de toplanır, orası da bir vuruşla düşmandan temizlenebilirdi. Bu düşünce herkese heyecan veriyordu. Arıburnu körfezindeki Monika adlı balon gemisinden yükselen sinir bozucu gözetleme balonuna bir Türk uçağı hücum etti. Savaşanların gözü hiçbir şey görmüyordu ama bu cüretli olay yedekte bekleyen askerleri coşturdu. İngiliz uçakları araya girerek uçağın balona tehlikeli olacak kadar yaklaşmasını engellediler. Askerlerin neşesi sönüyordu ki bir başka olay oldu. Kabatepe'ye gelen bir gözetleme ekibi, Nara'da bulunan Barbaros gemisine atış için mesafe ve yön bildirmeye başlamıştı. Büyük mermiler Arıburnu körfezinde patlamaya başlayınca en başta balon gemisi Monika, bütün savaş ve taşıt gemileri atış mesafesi dışına kaçtılar. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 341. Her gün canlarını yakan İngiliz gemilerinin kaçışını görmek askeri neşelendirdi. 57. alayın 1. bölüğünün gülmez cephanecisi bile keyiflendi. Güle güle, cehennemin dibine kadar yolunuz açık olsun. Seddülbahir cephesindeki Türkler de bu gece taarruz edeceklerdi. General Hamilton da ertesi sabah için büyük bir taarruz planlamıştı. İngiliz ve Fransız birlikleri de bu taarruzun hazırlığı içindeydiler. İskenderiye'den getirtilen 4 Hint taburu da karaya çıkarılmıştı, 8.000 kişi. Albay von Zodenstern, Liman Paşa'nın telkiniyle düşmanın zayıf olduğunu ileri sürüyordu. Oysa birlik komutanları durumu biliyor, İstanbul'dan gelecek olan 15. tümeni beklemenin yararlı olacağını düşünüyorlardı. Böylece az çok bir denge sağlanırdı. Bir gün beklemenin bir sakıncası olmazdı. Ama yeni komutan bu düşüncede değildi. Bu gece taarruz edilecek. Arap asıllı subayın çevirisi yanlış olduğu için taarruz emrini birkaç kez düzeltmek gerekti. Bu yüzden emir gecikecek, ileri birliklere yetişemeyecek, zorunlu olarak kısa ya da sözlü emirlerle yetinilecek, birlikler arasında bir gece taarruzunda çok önemli olan uyum sağlanamayacaktı. Birleşik ordunun savaşçı sayısı Türklerden 2 kat, makineli tüfek sayısı 10 kat, top sayısı 20 kat fazlaydı. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 346. Toplam Türk gücü 16.000 kişi. 12 makineli tüfek, 32 top. 15. tümen yolda. Genel olarak Fahri Belen. 1. Cihan Harbi'nde Türk Harbi 1915 yıl hareketleri sayfa 180 ve devamı. Bu saatte 16. tümenin sona kalan bazı yardımcı birlikleri ağırlıklarla birlikte Sirkeci Garı'nda yolcu ve yük vagonlarından kurulu uzun bir katara yerleşiyorlardı. Subayların ve bazı İstanbullu askerlerin aileleriyle Sirkeci ve Eminönü esnafı birliği uğurlamaya gelmişlerdi. Peron çok kalabalıktı. Tübenin bandosu da bu katarla gidecekti. Kalabalık bando şefini heyecanlandırdı. Bandoyu perona indirdi. Halkı ve askerleri duygulandıran parçalar çalmaya başladılar. Yolcular arasında 16. tümende takım subaylığına atanan Teğmen Faruk da vardı. Emri yeni çıktığı için bu son kafileye kalmıştı. Annesi ve teyzesiyle evde vedalaşmıştı. Yolcu etmek için Kuleli'den arkadaşı Teğmen Ertuğrul da gelmişti. ''Ara sıra eve uğra, bizimkiler sevinirler.'' dedi. ''Merak etme, sen de mektup yazmayı ihmal etme.'' ''Etmem.'' Gidip dönmemek, dönüp de görmemek vardı, helalleştiler. Tren uzun uzun düdüğünü öttürdü. Herkes bindi, kapılar kapandı. Ağlayanların, dua edenlerin, el ve mendil sallayanların önünden tangırdayarak ağır ağır geçtiler. Arıburnu'nda taarruz sürüyor, Anzaklar ölüm kalım savunması yapıyorlardı. Türk birlikleri Anzak cephesine iyice yanaşmışlardı. Ama az ileride uzanan bu siperlere yaklaşamıyorlardı. Çünkü sıra sıra makineli tüfekler hiç durmadan ölüm yağdırarak, püskürerek, kusarak yaklaşanları biçiyor, delik deşik ediyor, parçalıyordu. Anzakların telaş içinde oldukları belliydi. Dirençlerinin sonuna gelmiş gibiydiler. Belki de sonuç almak için bir son hamle yetecekti. Kayıptan yılarak taarruzdan caymak, bu altın fırsatı kaçırmak olabilirdi. Mustafa Kemal, İzzettin Bey ve yakındaki alay komutanları ile durumu değerlendirdikten sonra gece 24'te taarruza devam edilmesine karar verdi. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 157-160. Saat 22. Seddülbahir'de de Türk taarruzu başladı. Yeni komutanın emrine uyularak ileri birliklerde tüfeklere fişek sürülmemişti. Taarruz sessizce süngü hücumuyla yapılacak, düşmana baskın verilecekti. Yeni komutan düşmanın kaçamaması için birliklerin filikaları yakmak için yanlarında gaz gibi tutuşturucu maddeler bulundurmalarını istemişti. Dipnot Atasa Çanakkale 2 sayfa 437-440. Bu istek komutanlara alay gibi geldi. Düşmanın denize dökülebileceği vakit yazık ki kaçmıştı. Düşman ileri güvenlik birlikleri yaklaşan Türkleri görünce silahlarını ateşlediler. Işıldaklar yandı, aydınlatma fişekleri uçuştu. İngiliz ve Fransızlar sabah yapacakları taarruz için ilk siperlere kuvvet yığmışlardı. Türk taarruzuna tepki bu nedenle beklenenden de sert oldu. Filo da iki yandan Türk mevzilerinin arkasına geçti. Mevzilerin içini görerek ateş etmeye başladı. Türkler iki ateş arasında kalmış oldular. Batı kesimde Halil Sami Bey'in birlikleri çok gayret gösterdiler. İngiliz cephesini zorladılar, inat ettiler. Çok kayıp vermeyi göze aldılar ama ilerleyemediler. Çıkış çizgilerine geri çekildiler. Doğu kesimde ise taarruz ilk aşamada etkili oldu. Senegalli askerler çabuk sarsıldılar. Kumkale'de birkaç gün önce de burada karşılaşmış, Türk'ün süngüsünü tanımışlardı. Çözülüp dağıldılar. Türk taburları açılan bu gedikten girdiler, gediği genişlettiler. Düşman cephesi yarılmak üzereydi. Fransız tümeninin komutanı General Damat, yedekleri hızla yetiştirerek gediğin daha çok genişlemesini önledi. Bundan sonra birçok ileri geri kanlı hareketler, boğuşmalar oldu. Türk cephesinde haberleşme aksıyordu. Gediği besleyecek yedekler zamanında harekete geçirilemedi. Sonunda bu kanattaki birlikler de bir sonuç alamadan çıkış çizgilerine dönmek zorunda kaldılar. Türk taarruzu başarılı olamamıştı. Dipnot: kaybın ağırlığını ve durumu göstermesi bakımından 21. Alay Komutanı'nın raporundan alıntılar. Alayın birinci taburunda bir subay, öteki taburunda iki subay kalmıştır. 7 bölük komutanı şehit düşmüştür. Cephane taşıyıcıların hepsi vurulmuştur. 2 gecedir doğru dürüst yiyecek ve su ikmali yapılmamıştır. Atasa, Çanakkale 2, sayfa 356. 1 ve 2 Mayıs kayıpları toplam 6000 şehit ve yaralı. Mühlman birliklerin geceleyin birbirini tanımaları için askerlerin beyaz kol işaretleriyle donatıldıklarını söylüyor. Sayfa 104. Albay Kanen Giyisar ise anılarında bu bilgiyi yalanlıyor. Kollara beyaz işaret taktırmak istedik ama ne beyaz bez ne beyaz şerit bulabildik. Aktaran şey yazma, sayfa 130. Hangisine inanmalı? Ama bu kanatta askeri tarihin ayrıntılar arasında saklı kalan olağanüstü bir olay yaşanmıştı. Bilmemek olmazdı. Savaşın bütün kızgınlığı ve karmaşıklığı ile sürdüğü bir sırada Fransız cephesinde küçük bir boşluk oluşmuştu. 21. alaydan bir takım bu boşluğa daldı. Takımın arkasından akıp gelenler oldu. Birkaç subay ve 300 savaşçı ettiler. Yıldız ışığında başlarında serden geçti subaylar Fransız cephesinin içine ilerlediler. İyi yetişmiş gözü pek 300 savaşçı yaman bir kuvvettir. Önlerine çıkanları ezip geçtiler. Başarı birliği daha derinlere, yeni başarılara çekmekteydi. Bu çekime karşı duramadılar. Cephe gerisindeki bazı hizmet birimlerine ve noktalara baskın verdiler. Geçtikleri her yerden yakın karargahlara panik çığlıkları yağmaya başladı. Fransız cephesinin gerisindeki bir kesimi harman yerine çevirmişlerdi. Bir masalın hayal kahramanları gibiydiler. Morto koyunun yakınına kadar geldiler. Gün ışıyordu. Soluk almak için uygun bir yerde durdular. Hemen hemen hiç kayıp vermemişlerdi. Küçük yaraların, çiziklerin sözü bile olmazdı. Çantalarını geride bıraktıkları için yanlarında peksimet bile yoktu. İki sahra mutfağını basmış ama oralardan ekmek almak akıllarına gelmemişti. Açlıklarını suyla bastırdılar. Geçtikleri yerler Fransız birliklerince doldurulmuştu. Hepsi cephe gerisine ateşten bir top gibi dolaşan bu çılgın birliğe karşı alarma geçirilmiş olmalıydı. Ne yapmalıydı? Genç subaylar bir araya gelip karar verdiler. Dövüşe dövüşe geriye dönmeye çalışacaklardı. Sabah namazını birlikte kılıp dua ettiler ve harekete geçtiler. Silme Fransız birlikleriyle dolu cepheye bu kez tersten daldılar. Neye güveniyorlardı? Görünmez adam mıydı bunlar? Kanatlı mıydılar? Silahları sihirli miydi? Dev gücü mü vardı her birimde? Hayır, bunlar Çanakkale askeriydi. Filo'nun Türk mevzilerini ateş altına aldığı sıraydı. Taarruz için hazırlanan gergin, duyarlı bir düşman birliklerin arasından geçeceklerdi. Yürüdüler. Duruma göre ateş savaşı yaptılar, süngü hücumuna kalktılar. Dağılıp gizlendiler, birleşip boğuştular. Bazıları silah kardeşlerini korumak için kendilerini feda etti. Yaralandılar, şehit verdiler ama pes etmediler. Sayıları yarıya düşmüştü. Sağ kalanlar inanılmazı başardı. Düşman cephesinin içinden geçerek birliklerine kavuştular. Dipnot: Atase Çanakkale 2, sayfa 52, 356-360. Atase bu birliğin büyük kısmının esir olduğunu tahmin ediyor. Tahmin diyorum çünkü bir belge yok. Fransız karargahında görevli teğmen Charles F. Ruse, Çanakkale'de ne oldu adlı güncesinde 1 Mayıs ile 6 Mayıs arasında alınan Türk esirlerinin sayısını 50 kadar diye belirtiyor. Sayfa 68. Bu konudaki tek yazılı bilgi bu. Bu bilgiden anlaşılıyor ki birliğin büyük kısmı esir olmamış. Belki 10-15 savaşçı esir olmuştur. Çünkü 50 sayısının içinde 6 Mayıs'a kadarki savaşlarda verilen esirler de var. Aslında içlerinden birkaçının Fransız cephesini tersinden yarıp alayına kavuşabilmesi bile bir mucizedir. Birliğin yarısının alayına kavuştuğuna inanabiliriz. Çanakkale'de ne kadar çok film, dizi konusu var ama savaş filmi dizisi çevirmek için o döneme ilişkin üniformaları, silahları, ortamı, şartları, davranışları, üslubu, savaş ve kişi özelliklerini ciddi kaynakları tarayarak öğrenip bilmek, sanat kaygısı taşımak gerek. Uyduruk diziler o büyük olayları küçültüyor, yüceliğini zedeliyor, müsamereye dönüştürüyor. Çok ayıp oluyor. Adlarını az kaldı şehit defterine yazacak olan tabur komutanı hepsini sevinçle tek tek kucakladı. Sonra da izinsiz ileri gittikleri için açtı ağzını, yumdu gözünü. Bir mucize gerçekleştirmiş kahramanların topunu tepeden tırnağa kalayladı. Biri bile gık demedi.